Şah ve Sultan İskender Pala 18. Ayrım. Bir yerde hata yaptığını biliyordu ama neresi olduğunu kestiremiyordu. Şeyh iken şah olmanın bedeliydi bu. Gönül iklimine hükmederken yedi iklime hükmetme mücadelesine girmenin, gönüllerin sultanı olmakla mülkün sultanı olmak arasındaki ince çizgiyi iyi görememenin, belki de gençlik hayallerinin sonucuydu. Yaklaşan savaştan korkmak gerektiğini biliyordu. Ama bunu belli etmek daha da tehlikeliydi. Bu yüzden galiba biraz da tedirgindi. Ayağa kalkarken, "Dostlarım, askerlerim, kullarım, bundan böyle kim bana itaat ederse Tanrı'ya itaat etmiş. Kim baş kaldırırsa şeytana boyun eğmiş olur. İşte böylece biline. Kararımı yarın sabah öğreneceksiniz," dedi. Sonra pencerenin yanına kadar gitti. Gözleri dışarılarda, uzaklarda bir noktaya kilitlenmiş gibiydi. Sessizliğin bozulması için 5 dakika geçmesi gerekmişti. Yumuşak ve munis bir eda ile Dede Abdal Bey'e döndü. "Selim'e bir mektup daha yazalım. Yeniçeriler arasında kızılbaşlara da gizliden haber salınsın. Askeri Selim'e karşı biraz daha kışkırtsınlar. Bir yoklama yaptırın. Osmanlı ordusunda kaç kızılbaş vardır? Allah göstermeye savaş olursa bunlardan ne kadarı bizim saflarımıza katılır? Araştırılsın. Selim burnumuzun dibindedir. Yerimizi elbette bir gün öğrenecektir. 3 aydır gezmedik, yer bırakmadık, yorulduk, sinirlerimiz yıprandı. Düzenli hayatımızı unuttuk. Tebriz'i öksüz bıraktık. Bir başka yere daha konmadan bu belayı def etmenin yolunu bulalım artık." Dede Abdal Bey elinde kalem ve hokka ile geldiğinde salondakilerden bazıları ayrılmıştı. Yazılacak bu mektup şahtan sultana giden 4. mektup olacaktı. İlk mektubu sultan daha İstanbul'dan yola çıktığı günlerde İzmit'te yazmış ve şahın halifelerinden Kılıç Abdal ile göndermişti. Kılıç Abdal İstanbul'a Yeniçeriler arasında Kızılbaşlığı yaymak üzere gitmiş iken orada yakayı ele vermiş ve mahkum edilmişti. Sultan onu sırf mektubu şaha getirmesi için bağışlamış ve yiğit ise meydana gelsin haberini şifahi olarak iletmesini tembihlemişti. Mektup Fars dilinde secili bir metindi ve okurken cümleler akıp gidiyordu ve edebiyat sanatları ve imalar, iğnelemeler, kinaye ve mecazlar birbirini kovalıyor, aralara serpiştirilen söze uygun beyitler parlıyordu. Allah'ın adıyla. Bütün işler Allah'ın tasarrufundadır. Sultanlıkta, saltanatta kuru birer bahanedir. Allah kullarını iyi ve kötüyü peygamberleri vasıtasıyla öğretti. Onların asr-ı saadetlerinde cihan adalet ve doğrulukla parladı. Ondan sonra halk kendi aralarından birini seçip onun idaresinde afat, küfür, bidat ve dalaletten kurtulalar ve dahi doğru yoldan ayrılanları kılıçla hak yola getireler. İmdi, sen ki İran'dan çıktın, dindar ve doğru kişileri yoldan çıkartıp o ülkeleri müstevli oldun. Pek çok yurtları harap ettin. Yaptıkların bize gizli değildir. Sahabeye küfrettiğinde yaptığın diğer kötü işler de insanların dillerindedir. Alimlerim senin küfründe olduğuna ve katline fetva verdiler. Ben de buna binaen Müslümanlara yaptığın zulüm ve işkenceleri def etmek üzere atıma bindim, üzerine geliyorum. Gafil olmayasın. Ben varmadan mülk ve saltanattan vazgeçip ecdanının tarikat yolunu tutup tövbe edip gelesin. Eşiğimi öpesin. Ben de sana ecdadın usulünce bir tekke yaptırırım. Devletimin devamını dua ile meşgul olursun. Senin memleketine de layık olan birine verip onu aralara padişah eylerim. Sonra bilmedim, aldandım demem fayda vermez. Askerimle üstüne yürüyüp başında ateşler yakmak kararımdır. Gelip eşiğimi öpmek senin için iftihardır. Bir an evvel dediğimi yapasın, yoksa sonra mazeretini kabul etmem. Eğer bir akılsızlık edip askerimin karşısına çıkmaya kalkacaksan işte meydan. Zulmünü mazlumların üzerinden kaldırıp namını ve nişanını dünyaya gelmemişe döndürmek boynuma borç olsun. Şah daha işin başında edebiyat açısından fevkalade değer taşıyan böyle bir mektubu kimin yazdığının yahut Sultan Selim'in cümleleri olup olmadığının öğrenilmesini istediğinde cevaben telaffuz edilen isim, sultanın hazinesine hükmeden nişancısı, Tacizade Cafer Çelebi olmuş. İllaki Zındık Selim'de okuyup düzeltiyormuş. Açıklaması ilave edilmişti. Şah o gün işte demişti. Bir devleti devlet yapan şeylerden birisi bu yüksek bedi anlayıştır ve maalesef bizim Türkmenler henüz bu zarif anlayıştan yoksundur. Onlar iki telli, üç telli bağlamayla oyalanırlar. Benden size vasiyettir. Safavi devleti sanatın her çeşidi için bir sığınak olsun. Ülkemde her sanat zirveye çıkartılsın. O gün şah, okunan satırlara okkalı bir cevap verilmesi için çevresindeki şairlerden, ediplerden adamlar çağırıp iyi bir münşi aratmış, gariptir ama bulamamıştı. Diviti eline alıp hokkaya bandırmaya işte o vakit başlamıştı. Gelen mektup kadar sanatlı bir inşa örneği olmak üzere mektubu bizzat kendisi yazıp bütün iğnelemelere aynı şiddetle karşılık verdi. Madem ki sultan ona Safavi ülkesinin yazışma dili olan Fars diliyle hitap etmişti, o halde cevabı Osmanlı ülkesinin diliyle vermek gerekirdi. Mektubunu Türkçe olarak kaleme aldı ve her şeyden habersizmiş gibi görünüp aldığı mektuba şaşırdığını, hoş geçimlik var iken ikisi arasında savaş çıkmasına gönlünün razı olmadığını, kendisine ulaşan mektubun İsfahan'da bir av esnasında yazılmış kadar uydurma savaş bahaneleri içerdiğini falan söyledi. Üstelik bunları secili, cinaslı, kinayeli biçimde düzenledi. Bununla kalmadı, Timur zamanında olduğu gibi arada düşmanlık yapılmasının anlamsızlığını, Selim illa ki harbe niyetli ise kendisini elbette karşısında bulacağını ama o vakit atası Yıldırım Beyazıt gibi hezimete hazır olması gerektiğini ve daha pek çok aşağılayıcı cümleyi fevkalade sanatlı bir üslup ile anlattı. Sonunu, seninle ben taş ile cama benziyoruz. Taş camın üzerine de düşse, cam taşın üzerine de çullansa paramparça olacak şey malumdur demeyi ihmal etmedi. Şah'tan aldığı okkalı cümleler sultanı şaşırtmış olmalıydı. Çünkü sonraki mektuplarda tacizadeden ziyade kendi cümleleri yer aldı. Böylece her iki hükümdar da sanki belagat, inşa ve manzume savaşı yaptılar. Birbirinin üstünlüklerini savaş meydanları yerine beyaz sayfalar üzerinde göstermeye çalıştılar. Orada cümlelerden taburlar, satırlardan saf saf ilerleyen müfrezeler, kelimelerden mangalar ve harflerden askeri yöneltip durdular. Her defasında daha yüksek bir fesahat içeren bu mektuplarda şah da, sultan da söz söyleme ve şiir sanatındaki maharetlerinin icabına göre davranıyor ve manzumelerin, güzel terkip edilmiş secilerin, tevriyeli paragrafların keskinliğinde birbirlerine saldırıyor, savaşıyor, kaçıyor, kovalıyorlardı. Gök kubbenin hiçbir döneminde bu iki hükümdar kadar sözün kanatlarında yedi iklim dört bucağı dolaşmaya hevesli adam bulunamazdı. İşte bu yüzdendir ki şah her seferinde olduğu gibi bu defada yazdığı mektubu yeniden okurken keyifle gülümsedi. Beğenmişti ama bununla yetinmedi. Mektubun yanında bir de hediye gönderilmesini emir buyurdu. Hediye bir hokka dolusu esrar olacaktı. Mercan bir zarfa konulacak ve mektupla birlikte sultana gönderilecekti. Şah'ın ikinci muzip gülümsemesi herhalde bu hediyenin ifade edeceği anlamın şiirden daha ötede algılanacağı içindi. Çünkü sultan bunu alınca ya mektubundaki satırların dumanlı bir kafa kadar saçmalık içerdiği manasını çıkaracak, ya babasının esrar alışkanlığıyla kendisinin de itham edilmesi sonucuna ulaşacak veya şahın mektubunda sudan bahanelerle savaş sebeplerini sıralıyorsun. Bu sebepler senin gibi akıllı bir sultan tarafından yazılmış olamaz. Bu mektubu olsa olsa Cafer Çelebi kafası tozlu dumanlı iken yazmış, edebiyat yapayım derken sıçıp sıvamıştır. Zavallı varsın şu hokkadaki afyonu yutup rahat etsin demek istediğini düşünecekti. Hangisi olursa olsun şah bu hediyeyi akıl ettiğine içten içe sevinmişti. Şah'ın mektubuyla esrar hokkasını Beveynam bir nöker götürmüştü. Bana göre sevgi işte bu adamın hayatının adıydı. Çünkü 6 gün sonra güvercinlerin yüklenip getirdiği pusulalara göre Bevey, Erzincan'da Yassı Çemen'de Selim'e ulaşıp mektubu vermiş. Lakin Selim hokkadaki esrarı görünce yiğit Bevey'e bakmış, yüzündeki pervasız ifadeden alınmış ve esrarı yutturup katletmiş. Şah bebeğin başına gelenleri duyunca çok kızdı. O kadar ki haberi getiren güvercinin boğazını o anda koparıverdi. Sevgi bir güvercine bile düşman olmanın, daha doğrusu düşmanı bir güvercin kılığında görmenin adıydı herhalde. Şah Selim'i gören bir güvercine bile tahammül edemiyordu. Belki de bu yüzden Oda Sultan'dan kendisine ikinci mektubu getiren adama tıpkı bebeğe yapılanları yaptı. Sonraki mektuplar yine karşılıklı sanat eseri metinler olarak yazılmasına rağmen ithamlar, hakaretler ve tehditlerin derecesi her seferinde artıp öfke kabardıkça kabardı. Birisi satırların arasında, "Cevap asıl gözlerinle göreceğindir. Burada yazılan sanıp aldanma," diye tehditler savururken diğeri, "Bu satırlar kaderin ta kendisini taşıyan bir hakikattir ki seni," diye başlayan haykırışlarla biri, "Niceler tanırım önce emir idi sonra esir," derken diğeri, "Kılıç ölümün anasıdır. Nice evlatları analardan alır," diye aba altından sopa gösterdiler. Şah da sultan da mektupları okudukça yeni gönderecekleri hediyeyi daha zalimce seçtiler. Testi testi şaraplar, kadınlara ve dervişlere has aba ve hırkalar, kuvvet şurupları, müstehcen resimler ve zehirli hançerler ikisi arasında karşılıklı gittiler ve gönderildiler. Ulaştılar ve ulaştırıldılar. Ve elbette her ikisi de bunları getiren elçileri daha acımasızca öldürttüler. Diri diri derisini yüzdürterek, canlı canlı kazanda kaynatarak, yarı baygın kazığa oturtarak veya gözleri açık kayalardan atıp parçalattırarak. Şahın sultandan farkı, öldürttüğü elçilerin kafasından şarap içmeyi adet edinmesiydi. İşte o kadar. Şah satırlarına başlamadan evvel sultanın son mektubunu istetip yeniden okumayı yeğledi. "Ey kahraman İsmail," diye başlayıp devam ediyordu mektup. "Dergahıma mektup gönderip cüretli cümleler kurmuş, kahramanlığını aşikar etmişsin. Daha fazla cüretini gösterir nesnelerden hediye de göndermişsin. Biz uzak diyarlardan asker çekip gelip senin memleketine gireli 3 ay oldu. Padişahların idaresi altında olan memleketler onların nikahlı hanımları hükmündedir. Erkeklik nişanını taşıyan biri ona dokundurtmaz. Kimsenin tasallutuna tahammül göstermez. Oysa benim askerim aylardır senin ülkenin arazisinde yürürlerdi. Yazık ki şimdiye kadar senden bir eser yok. Esef binlerce eseftir ki namusunu kurtaracak mertliğe dair bir hareketin henüz görülmemiştir. Yaptığın hep ucuz kurnazlık ve hiledir. Müptela olduğun derdin şurubundan göndermişsin. Kullanmaya devam et. Neden koynuna girdiğin karılar gibi korkup harp meydanından kaçtığını şimdi anladım. Bu şaraplar erleri karı kılığına sokar elbet. Sen ki Erdebil soyundan bir şeyhsin. Şeyhler dünya işlerine karışmaz. Halkı hidayete erdirirken sen dünya ile dünya evine girip ardından giden zavallıları delalete sürüklemektesin. Yolundan giden şaşkın mülhitler, şeyh iken şahlık arzusu güdenden şeyh olmayacağını acep düşünmezler mi? Acep o, rafizi zındıkları cehennemden korkmazlar mı? İmdi, ben ki askerimden 40.000 kişiyi ayırıp Kayseri ile Sivas arasında bıraktım. Düşmana karşı mertlik ancak bu kadar olur. Eğer bundan sonra da gizlenir, meydana çıkmaz isen, erlik adı sana haramdır. Var miğfer yerine peçe, zırh yerine çarşaf giyip serdarlık ve şahlık sevdasından vazgeçesin. Hamiş, mektubunla birlikte bize bir tas içinde at pisliği göndermişsin. Buna karşılık sana bir kavanoz bal gönderdim. Ne de olsa herkes karşısındakine kendi yediğinden ikram eder. Şah, Kasr-ı Dilküşah'ın geniş salonunda okuduğu mektuba önce öfkelendi, sonra kahkahayla güldü ve nihayet diviti isteyip içinden geçenleri kağıda döktü. Hükümdarların bu zamanda yoldan saptıklarını, artık zulümden başka bir şeyle meşgul olmadıklarını, bu yüzden şeyhlik cübbesini çıkarıp şahlık zırhını giydiğini yazdı. Kendisine sultan dedirten, Selim gibi densizlere hadlerini bildirmek için bu yaptığının şeyhlikten daha sevap olduğunu, dünyayı düzene koymaya and içtiğini ve Yezid soyunu yeryüzünden kazıyacağını da ilave etmeyi unutmadı. Sonra yazdıklarını yeniden okudu, düzeltti ve gülümsedi. Gerçekten de mektubu bir edebiyat harikası olmuştu. Sonra dayanamadı, kırmızı mürekkep ile sultanın damarına basacak şu satırları da ilave ediverdi. Duyarım ki beni bulamaz, ulaşamazmışsın. Hatta bu öfkeyle vezirlerinin kellesini sırıkları astırıp, askerlerinin boynunu vurdurmakla eğlenirmişsin. Sadakatlerini parayla satın almaya çalıştığın askerin de çadırına ok yağdırır. Kurşun sıkarmış. Artık gerçekleri görme zamanı değil mi ey anasını eşekler? Selim. İçine düştüğün acizliği görüp pişman olma zamanı değil mi? Eğer pişman olduğunu bildirirsen biz de Allah gibi sana karşı bağışlayıcı oluruz, biline. Şah'ın mürekkebini ve kalemini değiştirip mektubun zahriyesine şu beyitleri sulh ile yazarken yüzündeki ifade bu işten müthiş bir keyif aldığını, kıyamete kadar Selim ile mektuplaşarak savaşmak gerekse, bunu severek ve zevkle yapacağını beni inandırmaya yetti. Dedim İsmail bin Hayder Menem, şiirinlerle ceng eden Safder Menem, men Horasan mülkünü aldım şümar, eyledim Geylan zeminin tarumar. Diyorum ki Haydaroğlu İsmail benim. Erkek aslanlarla güreşen cengaver benim. Ben Horasan'dan sayısız yerleri almakla kalmadım. Geylan yurdunu yağmaya verdim. Böylece biline. Mektubu götürecek gönüllüler arasından en uygun fedayı seçmek, ailesiyle helalleşip vedalaşması için fırsat tanımak, elçilik vazifesi karşılığında alacağı yüklüce miktarı temin edilerek ailesine teslim gibi işler bir gün sürmüş, mektubun yola çıkması Şah'ın kararını vereceği zamana yani sabaha kalmıştı. Bütün gece mektubu sultana götürecek adamı, onun ruh halini bile bile ölüme gitmenin ne demek olduğunu, fedai olmanın ailesi tarafından nasıl karşılandığını uzun uzun düşündüm durdum. Gözüme uyku girmemişti. Sabah olduğunda fedai olmak için kararımı vermiştim. Şah beni kolayca böyle bir göreve gönderebilirdi. Ondan bir şey istemezdim ve bunun için bir ücret almazdım. Hem belki beni gözden çıkardığı için bu teklifime sevinirdi bile. Hadım ettirirken bana acımamıştı. Sultana giderken de acımazdı. Üstelik Selim'in karşısına dikilip gözlerin içine bakmak ve üçüncü kılıç darbesine kadar hiç kıpırdamadan durmak elbette cihanda bir at bırakmak olurdu. Babaydar böyle yaptığımı duyunca çok sevinirdi. Aka Hasan benimle gurur duyardı. Hadım edilmiş bir adam olarak yaşayıp unutulmaktansa kahramanca ölüp hatırlanmak daha güzel değil miydi? Yıldız keseme, Taçlı'ya hatıra bırakırdım. Hem elbette Taçlı da beni takdir ederdi. Hatta sırf Taçlı'nın takdirini toplamak için bile fedai olmaya gönüllü olmalıydım. Öyle olmadı. Bu fikrimi sabahleyin Taçlı ile paylaştığımda o gün odamdan çıkmamı da Şah'ı görmemi de yasakladı. Bu fikri kafamdan atmam gerektiğini söyledi. Bunu hangi sebeple yapmış, neden böyle bir karar vermişti şimdilik çözemedim. Sevginin ikbali de, idbarı da olurdu elbette. Bazen kucaklar, bazen sırtını dönerdi. Artması veya eksilmesi, kemali veya zevali de olabilirdi. Sevenin tavırlarını değiştirmesi elbette sevgideki bu değişkenliğe bağlı olurdu. Nitekim, aşıklar başlangıçta aşkı inkar ederken, sonradan ona ısınırlar ve sahiplenirler. Sevgi bazen artar, seven bunu görmezden gelir, bazen de eksilir, seven yine bilmez denir. Ben Taçlı'yı her daim seviyor ve asla inkar etmiyorum. Lakin bunu kimseciklere de söylemiş değilim, söyleyemiyorum. Şu anda Taçlı'nın benim fedai olma arzuma, inkarsız bir aşıktan vazgeçme düşüncesiyle karşı çıktığını kendime itiraf edemediğim gibi. 18. ayrımın sonu sayfa 184, devamı 19. ayrımda.